Ayrım 2. Yağmurlarla Topraklar, Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı, sayfa 15. 2. Urla'nın bolluk yıllarından kalma yapısına demirin, mermerin cömertçe harcandığı 3 katlı o güzelim hükümet konağı, 1949 yılı kışında rüzgarlı bir gece yarısı çıkan, hızla gelişen bir yangınla yandı. Kimi, yangının iyice söndürülmeden çöp sepetine atılan bir cigaradan, kimi elektrik kontağından çıktığını söyledi. Dedikoduyu daha da sevenler, kasabanın ileri gelenlerinden birinin yüklü vergi borçlarından sıyrılmak için bir odacıya para vererek yangını çıkarttığını yaydılar. Soruşturma sonunda bütün resmi yapıların yanmasında olduğu gibi yangının suçlusu bulunamadı. Sonuç olarak eski yapı bırakıldı. Hükümet daireleri, yangında kurtarılan eşyaları, defterleriyle kasabadaki çeşitli devlet yapılarına yerleştirildi. Adliye de bu göç sırasında kasabanın eski güzel yapılarından birinde çalışan tekel memurluğuna taşındı. Ceza, sorgu yargıçlıkları, icra memurluğu ile mahkeme kalemine, tekel memurluğunun giriş katında, hukuk yargıçlığı ile savcılığa da üst katında oda bulundu. Avukat Nihat o gün 9.30'a doğru içeride sofada gittikçe birbiri üstüne yığılan, çoğunun avukatı olduğu davacı davalı kalabalığından kaçmış, yangından bu yana adliyenin yerleşip kaldığı tekel memurluğunun ikinci kat balkonundan bakıyordu. Balkonun solda duvarla bitiştiği köşedeydi. Sırtını hafifçe duvara vermiş, balkonun parmaklığı üstünde tuttuğu çantasının ağırlığını, niçin, neden orada olduğunu unutmuştu. Yüreği ezilerek yazın bittiğini görüyordu, ne yana baksa, hüzünleniyordu. Yanı başından bir çitlenbik ağacı geçiyordu göğe doğru. Bir ahırın karanlığından size bakan bir boğanın, bir aygırın gözleri gibi ışıldıyordu ağacın teni. Yaprakların koyu, ışıltılı yeşili, gövdesinin paslanmış bakıra çalan siyahlığı ile yaşam fışkırıyordu ağacın her yanından. Işığı çiğneyen, yutan, hemen sindirerek yapraklarının alt yüzünde gölgeye çeviren güçlü bir hayvan gibi canlı görünüyordu ağaç. Gökyüzü açıktı alabildiğine, evcil bir mavilikteydi. Soluk yüzlü eylül ışığı camlardan kırılır gibi düşüyordu. Durduğu yerden gözleri kamaşmadan bakabiliyordu göğe. Aşağıda bahçede akasya ağaçları, çiçek kümeleri arasında bekleşen köylüler, bahçenin birer parçası gibi duruyordu eylül ışığında. Akasyaların yaprakları arasında salkımların çanakları sararmıştı. Ağaç dipleri salkımlardan dökülen soluk çiçekler kuru çanaklarla doluydu. Karşıda küçük bir çam korusu ile kaplı tepenin inişinden deniz gözüküyordu. Daha doğrusu bir saat uzaktaki denizden küçük bir parça. Bundan 15 gün önce bakacak olsa seslenir, gel derdi o küçük deniz parçası. Şimdi ise suskundu. Uçucu, kaçak bir anlam takınmıştı. Bir haftadır denize girmiyordu. Bir hafta önce sabah elinde mayosunu, havlusunu sardığı paketle denize diye evden çıkmış, dolmuşlara varmadan Cumhuriyet alanında tatilden dönen Doktor Çetin Özgen ile karşılaşmıştı. Özlemişti doktoru. Önce ayakta, sonra park kahvesinde oturarak çeneye dalmışlar, denize gitmekten vazgeçmişti. Ertesi sabah yazıhanesinde oturup çalışmış, denize gitmeyi öğleden sonraya bırakmıştı. Öğleden sonra deniz saati gelince üşenmiş, Doktor Çetin'i bulup park kahvesinde tavla oynamıştı. Yaz böyle biter işte. Bir gün durduğunuz yerden gözleriniz kamaşmadan bakarsınız göğe. Çitlenbikler, iri ağaçlar yazın bol ışığını emer, toprağa çekerler. Akasyalar salkımlarını dökmeye başlarlar. Bir sabah denize diye evden çıkar ama gitmezsiniz. Ertesi gün denize gitmeye üşenir, bir iki gün daha geçmeden denizi büsbütün unutursunuz. Daha sıcakların ardı kesilmeden kapalı bir gömlek giyer, kravat takarsınız. Avukatsanız ceketiniz, cübbeniz sırtınızda, adliyenin bir köşesinde bulursunuz kendinizi. Karşıda tepenin inişinden görünen o deniz parçası İzmir Körfezi'nin çıkışıdır. O deniz parçası gide gide İstanbul'a varır. O maviliğin içinden duman gibi, görüntü gibi çıkıp gelen biri vardı karşısında şimdi. Bakışlarını üstüne dikmiş, onu sorguya çekiyordu. ''Ne işin var burada? Kimi bekliyorsun? Neden buradasın da ilk gençliğinde yaşamayı düşlediğin yerlerde değil? 30'u buldu yaşın. Ne çabuk. Sahi 30'u buldun mu? Buldun elbet. Ola ola bu yaşta bir taşra avukatı olabildin işte. Az önce içeride karşılaştığın o yaşlı Reşat Bey senden daha gençti burada işe başladığında. Bak ona, geleceğini gör. Yabancısı değil, kendisinden 5 yaş genç Nihat'tı karşısındaki. Umut dolu, inanç dolu, dünyayı kucaklamak için kollarını açan, kucaklayıp kaldıracağını sanan Nihat. 5 yıl içinde nasıl olmuştu da bu kadar uzaklaşmıştı kendinden? Aldattın beni, umutlarımı boşa çıkardın. Ne oldu senin gençlik düşlerin? Biraz param olsun İstanbul'a taşıyacağım yazıhanemi. Nasıl olacak senin paran? Bir çift ayakkabı, bir elbiseli kumaş parasını aldığın, çantanı dolduran o sıradan davalarla mı? Hem onu da tutmasını bilmiyorsun. Şehir kulübünde, pokerde parasını almaya kıyamadığın küçük memurlara dağıtıyorsun. Cebinde kalanı da hafta sonunda İzmir'e inip bir gecede savuruyorsun. Biraz daha sabırlı ol. Kazancım her yıl daha iyiye gidiyor. Deneylerim arttıkça kendime güvenim de artıyor. Hem bakıyorum köylülerle pek içli dışlısın. İyice alışmışsınız birbirinize. Aralarından kolay kolay kopabileceğini mi sanıyorsun? Ne zaman geldin sen? Ne kadardır beni gözlüyorsun? Adliyenin bahçesine girişini gördüm. Bahçede sessiz duran köylüler seni görünce kımıldadılar. Gülmeye, konuşmaya başladılar. Sen gelmeden önce ağaçlar çakıllar gibi dilsiz, devinimsizdiler. Sen de sevindin onların her birinin elini sıkarken. Dedim ya, iyice kaynaşmışsınız. O kadar rahat anlaşıyorsunuz ki, geleceğin için umutlarım büsbütün kırıldı. Unuttun beni, unuttun gençlik düşlerini, yeteneklerini. Hayır, unutmadım. Az daha bekle, göreceksin. Ben göreceğimi gördüm. Ardında oğullanan köylülerin başında neydi o adliyeye girişin? Kim bilir ne kadar övünüyorsun seni el üstünde tutmalarından. Politikaya atılsana, çok geçmez milletvekili olursun. Alayı bırak. Hele o konuşmalarınız, karşılıklı soracaklarımız vardı. Hepsini duydum. Ne de önemli sorular ya. Tanıklarını getirdin mi? Bilirkişi raporunu vermiş mi? Ne diyor raporunda? Çok büyük işler görüyorsun Allah için. Hele o ikide bir, aman bey şunu sor, bunu unutma diyen kuruntulu köylüye gösterdiğin sabır imrenilecek şey doğrusu. Sandığın kadar sıkıcı insanlar değildir onlar. Onu diyen kim? Gördüğün iş senin işin değil. Bırak o işi, senden daha istekliler, senden daha para canlıları görsün. Sen cesaretin varsa, korkak değilsen ilk gençlik düşlerine dön. Avukatlıktan başka iş gelmez mi elinden? Biraz daha sabırlı ol diyorum sana. Biraz daha mı? Bak, yeni adalet yılı başladı. Bundan sonra her sabah bugünkü buluşmaların tekrarlanacak. En azından Temmuz'un sonuna kadar yerinden kımıldayamayacaksın. Bunu bil. Balkona giren arkadaşı avukat Sıtkı Boztepe'yi görünce dalgınlığından sıyrıldı. Sıtkı davaları için İzmir'den geliyordu. Severlerdi birbirlerini. Sarılıp öpüştüler. Sıtkı, özledim seni yahu, dedi. Ben de seni, nasılsın? Şöyle böyle. Nasıl geçirdin yazı? Hiç sorma, diye başladı Sıtkı. Ceza mahkemelerinde tutuklu görülen bir iki davası. Bazı icra kovuşturmaları vardı. Onların ardından koşmuş, bütün yaz kımıldayamamıştı yerinden. 4-5 kez denize girebilmişti ancak. Ya sen? Ben de öyle derken Nihat'ın acı bir rüzgar anaforlandı içinde. Bir iki kitap, bir iki roman okumuştu. Kasabanın 4 kilometre ilerideki deniz kıyısı mahallesine inmişti bazı akşamlar. Oraya dışarıdan yazlığa gelenlerle bir kahvede briç oynamıştı. Sıtkı'dan biraz daha çok denize girmişti. Başka? Başka düş kırıklıklarının, pişmanlık duygularının yüreğinde ağırlığıydı yazdan kalan. Yaz daha başka ne getirebilirdi ki bir taşra avukatının yaşamına? sıcaktı. Boğucu bir basınç vardı havada. Göğsünde, sırtında alev alev dolaştığını duyuyordu sıcaklığın. Üstünde cübbesi ağır geliyordu. Gömleğinin yakasını ikide bir işaret parmağı ile çekiştirerek ferahlamaya çalışıyordu. Sıtkı da rahatsızdı sıcaktan. Boynunu yakasından kurtarmak istercesine sık sık sağa sola döndürüp duruyor, elinde mendil, ensesinin alnının terini silip duruyordu. Sinirli sinirli, ''Felaket sıcak!'' diye mırıldandı. Nihat, ''Haklısın!'' dedi. ''Yaz bitti sandık ama sıcaklar geri geldi.'' Bir adım ötelerinde duran bir köylü tasalı bir yüzle ''Hava topluyor'' diye konuşmalarına karıştı. Adam anlaşılmayan bir yere bakıp duruyordu. Köylünün baktığı yöne baktılar. Kiremitlerin, ağaçların üstünde hızlı bir titreşim görülüyor, uzaklardaki deniz parçası gittikçe buğulanıyordu. Balkonda biri tıknaz, kısa boylu, öbürü kuru, yanık yüzlü iki köylü daha vardı. Tanıklığa gelmiş olacaklardı. Tıknazı, ''Zamanı'' dedi kesin bir ses tonuyla. Yanık yüzlüsü onunla ilk konuşan köylünün arasını bulmak ister gibi yumuşaklıkla söze girdi. ''Toplasın varsın, neyimiz kaldı dışarıda ıslanacak?'' İlk konuşan köylüye dönerek ekledi. ''Senin bir şeyin kaldı mı dışarıda?'' Öbürü duygularını açığa vurmayan bir sesle karşılık verdi. ''3-5 kargı tütünüm var, kırman daldı ama zararı yok. Çocuklar çardakta, yağarsa yolunu bulur, ıslanmasını önlerler.'' Tıknazı yineledi. ''Zamanı, yağmalı artık.'' Yanık yüzlü yeniden araya girdi. ''Senin sürün var, yağsın, otlar sürsün istersin. Ama daha millet, çoluk çocuk dışarılarda, çardaklarda. Sen hele yağmur bir hafta daha geciksin diye dua et. Yağmurun yararı bir bana mı? Zeytinlere yaramaz mı? Nadaslara yaramaz mı? Yarar yaramasına ya. Bir hafta daha gecikse kimseye zararı dokunmaz.'' Tıknaz aksileşti. ''Senin benim dememle mi? Havaya baksana, iyice topluyor. Besbelli yağacak işte.'' Tartışma başka bir köylünün balkon kapısından hukuk yargıcının geldiğini haber vermesiyle kesildi. Nihat'la Sıtkı sofaya geçtiler. Sıtkı müvekkiliyle konuşmak üzere ayrıldı. Nihat'ın yeniden köylüler sardı yöresini. Sabahtan karşılaştığı o kuruntulu köylü yatışmıyordu bir türlü. ''Aman bey unutma!'' diyordu. ''Karşı tarafın tanıkları hep akraba. Nesi olduklarını sor.'' Dayanamadı, boşandı. ''Unutmam dedik ya kardeşim, daha ne diyeyim? Yemin mi etmemi istiyorsun? Başka bir gün olsa olur der güler geçerdi onun bu meraklanmasına.'' Adam köylülere özgü alınganlıkla hemen kırıldı. ''Ben derdimi sana da dinletemezsem kime dinleteyim bey?'' Nihat duyduğu pişmanlıkla köylünün sırtını okşadı. Gönlünü almaya çalıştı. ''Kusura bakma, sıkıntılıyım bugün. Havadan belki de. Hadi sen meraklanma, mahkemede gel yanıma otur.'' Köylü somurtuyordu hala. ''Ben seni sıkacak bir şey demedim ki bey.'' Yalnız olsalar belki de adam kırılmayacaktı bu kadar. Ama öbür köylülerin yanında Nihat'ın kendisini azarlaması yaralamıştı onurunu. Gerçekte ise çenesi düşüklerdendi köylü. Kendine göre bir övünme payı vardı Nihat'ı uyarmalarında. Davasından söz açıldıkça yakınlarına, köydeki eşine, dostuna ''Ben avukatı tembihlerim.'' demişti. Şimdi ise konuşmalarını dinleyen köylülere aklınca avukatı tembihlediğini duyuruyordu. Her mahkeme dönüşü evde, köy kahvesinde ''Avukata vardım, yazıhanesinde oturttu, kahvemi ısmarladı. Diyeceğimi enine boyuna bir güzel anlattım. Ne olur ne olmaz. İşi çok, bakarsın bir unutkanlığına, dalgınlığına geliverir. Kulağını iyice doldurdum. Dinledi dinledi, haklısın dedi.'' diye anlattıkça rahatlardı. Çoğu köylüler gibi davasını kazanmak ya da kaybetmekten daha önemli olan avukatın o okumuş, dürüstlükten yana kaymakamların, hakimlerin eline su dökemez diye bildikleri güler yüzlü, alçak gönüllü Nihat Bey'in kendisine hak vermesi, karşısına alıp kahve ısmarlaması, sözünü kesmeden dinlemesiydi. Kaybetmeye alışıktı ama horlanmaya alışamıyordu o da bütün köylüler gibi. Nihat bir daha sırtını okşadı köylünün. ''Sen davanı bana bırak. Kazanacaksın dedim, kazanacaksın. Mahkemeden sonra yazıhaneye uğra, vakit olursa uzun uzun konuşuruz.'' Beklediği gibi yüzünün güldüğünü gördü köylünün. ''Hoş gör bey, biz köylüyüz, cahiliz ne de olsa. Çok laf ediyoruz ama canımız çok yandığından.'' Sıtkı müvekkiliyle konuşmasını bitirmiş, yanı başında duruyordu. Nihat'ın koluna girdi. ''İçerisi daha boğucu geldi bana. Balkona çıksak mı?'' Yeniden balkona çıktılar. Aksi bir gündü bugün. Sabahleyin önce Velisay'ın, az önce de bu köylü terslikleriyle iyice sıkmışlardı canını. İkide bir, ''Kusura bakma, kusura bakma. Ne diye suçlu olmadığı halde böyle önüne gelenden özür dilemek zorunda kalıyordu. Duyduğu üzüntü ile köylüye sert davranmakta haklı olduğuna inandırmak istiyordu kendini. ''Alıngan oluyor bu köylüler,'' dedi. ''Çocuk gibi hoş tutmak gerekiyor hepsini ayrı ayrı.'' ''Bırak, artık uzatma. Hem cahiliz derler, hem de bildiklerinden şaşmaz, söylediklerini bilerek söylerler. Sen fena alıştırmışsın. Duydun mu konuştuklarımızı?'' ''Duydum. Haksız mıydım?'' ''Gönül alman fazlaydı. Elimde değil, surat asmalarına dayanamıyorum. Boyunları bükük gördün mü dokunuyor bana.'' Sıtkı güldü. ''Nazlarına katlan öyleyse.'' Nihat hala atamıyordu içindeki sıkıntıyı. ''Anlaşıldı,'' dedi. ''Bu avukatlık bana göre değil.'' Sıtkı dalgınlaştı. ''Hangimize göre, hangimiz bu işi severek yapıyoruz ki?'' 3. Saat 10'da duruşma salonunun kapıları açıldı. Mübaşir adını seslenince Nihat kapının ağzına yığılan meraklı köylü kalabalığı arasından salona girdi, yerini aldı. Duruşma salonunu, masaları, 4 yıldır karşısına çıktığı yargıcı yadırgadı. Yargıç, tutanak yazıcısı, mübaşir hep uzaklardan, asıl bulunmaları gereken yerden koparılıp da durdukları yerlere sürüklenmiş gibiydiler. Canlı insanlardan çok mumyaları andırıyorlardı. Ne yapacaklardı şimdi? Neden bir araya gelmişlerdi buraya? Neydi bu oynadıkları oyun? Ama konuşuluyordu işte, sorular soruluyor, karşılıklar veriliyor, kendisi de katılıyordu bu konuşmalara. ''Ölü bunlar,'' diyordu, salondakilere bakarken içinden. ''Ya ben? Ben de ölüyüm. Rüya görüyoruz ya da sayıklıyoruz. Ağızlarımız açılıp kapanıyor kendiliğinden. Ağız boşluklarımızda dönen bir ses bandından geliyor bu sesler, kanımızdan, kalbimizden değil.'' Yargıç hiç de çalışma heveslisi görünmüyordu o gün. Yüzü çatık, sıkıntılıydı. 2 gün önce park kahvesinde oturdukları yargıç başka bir adamdı. Bu karşısındaki başka bir adam. O park kahvesindeki adam arada bir gülebilirdi, çayın tadını duyabilirdi. Bu ise yazın öldürdüğü, ölüsünü park kahvesindeki sandalyesinden sürükleyip buraya attığı bir adamdı. Birer ikişer dakikada geçiştiriyordu davaları. Nihat'a davacı ile davalı masaları arasında yer değiştirmek düşüyordu sadece. Çokluk davalar bir parmak ilerlemiyordu. Havanın sıkıntısından kurtulmak için yargıcın gömleğini parmak uçlarıyla orasından burasından tutup silkelediğini, cübbesinin yenlerini dirseklerine doğru sıyırdığını görüyor, bakışlarının sık sık salonun penceresinden az önce kendisinin balkondan seyrettiği deniz parçasına, çitlenbik ağacına takıldığını yakalıyordu. Bir duruşma daha karşı taraf vekilinin işi safsaklaması yüzünden olduğu gibi bir ay sonraya kalmak üzereydi. Yargıç defterini açmış gün arıyor, oralı görünmüyordu. Birden bir düşmanlık duydu yargıca. ''Bir dakika,'' dedi. Yargıç sıkıntılı bakışlarını üstüne dikti. ''Buyurun.'' Konuşmaya başladı. Karşı tarafın işi uzatmak istediğini söylüyordu. Yargıç pencereye çitlenbik ağacına çevirdi bakışlarını. Sözünü tamamladığı sırada yeniden ona döndü. ''Söyleyecekleriniz bitti mi?'' ''Bitti.'' ''Bunları gelecek oturumda hatırlatırsınız.'' Yargıçla bir daha göz göze geldiler. Aslında değerli bir hukukçuydu yargıç. 1934 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdiği sırada Adalet Bakanlığı'nın açtığı bir sınavı birincilikle kazanarak Lozan'da 4 yıl daha okumuş, doktora vermişti. Yurda dönünce askerliğini yaptıktan sonra istese İstanbul ya da Ankara'da görev alabilirdi. Nedir ki bütün bürokratları adeta bir tür olarak görüyor, hamam böceklerinden ne kadar tiksinirse öylesine tiksiniyordu. Hele kodamanlık taslayanlardan neredeyse midesi bulanıyordu. bir akrabalık dolayısıyla İzmir'e yakın bu ilçede görev almayı kendisi istemişti. 11 yıldır da şimdiki görevindeydi. Öyle pencereye, çitlenbik ağacına bakarken o da Lozan'da kalan gençlik günleriyle göz göze gelmiş olamaz mıydı? Nihat şimdi düşman değildi yargıca. Az önce kabaran öfkesi gelip geçmişti. Hafifçe gülümseyerek "Hay hay" dedi. Yargıcın gergin yüz çizgilerinin yumuşadığını gördü. Sıcaktan diye düşündü. Hepimizi sinirli eden bu sıcak. 4. Çarşı camisinde öğle ezanı okunurken Nihat adliyeden çıktı. Adliyenin bahçe kapısı karşısına düşen caminin şadırvanını çepeçevre öğle namazı için abdest alanlar kuşatmıştı. Çeşmeleri tutan adamlar, arkalarında sıra bekleyenlerin sabırsızlığını uzatarak kolları paçaları sıvalı, kasketlerinin önü enselerine dönük, ağızlarını burunlarını çalkalayıp sümkürerek gürültülü bir biçimde temizlerken, Tanrı'ya şükür makamında mırıldandıkları sözler yüzlerine her su vuruşlarında yarıda kalıyor, ördekler gibi bir türlü suya doyamadan yıkanıyorlardı. Yan yatmış bir Y harfini alırsanız, İzmir şosesi bu Y harfinin alt çizgisinden gelir. Cumhuriyet alanında çatallanarak Urla içinde biri batıya Zafer, öbürü Güneydoğu'ya Şehit Kemal doğru uzayan iki ana caddeye dönüşür. Daha sonra kasabadan çıkarken bu caddelerden birincisi Urla'yı Çeşme'ye, öbürü Bademler Köyü altından Seferihisar'a bağlayan yollarla birleşir. Kasabanın çoğu kahveleri Cumhuriyet alanının çevresi ile bu iki ana cadde üzerinde sıralanır. Kasabada 42 kahve olduğu söylenirdi. Bu sayı kahveye çıkamadıklarına göre, kadınlarla çocukları hesaptan düşerseniz insan sayısı 11 bine yaklaşan kasabada aşağı yukarı her yetişkin erkeğin kahvede bir sandalyesi olduğu anlamına gelir. Nihat caminin şadırvanı önünden Şehit Kemal Caddesi'ne çıktığı sırada havadaki sıcaklığın daha da arttığını duyuyordu. Yaz sıcağı değildi bu. En gölge yerlere kadar sokulan su buharı ile karışarak sıvılaşmış bir ağırlıktı havada soluduğu. Arada bir ağaçların yapraklarını kımıldatan sıcak rüzgar geçtiği her yeri otları yaprakları sarartıp kavurduğu gibi yakıcı soluğu ile yalayarak yalaz yalaz geçiyordu yüzünden saçlarından. Sabahtan ağaçların damların üstünde gördüğü o titreşimin alçaldığını, sokağın taşlarından yükselerek canlı bir cismin gölgesi gibi önünden geçtiği dükkanların beyaz badanalı duvarlarına vurduğunu görüyordu. Cumhuriyet alanını kuşatan kahvelerin kaldırımlarını kaplayan bütün sandalyeler doluydu. Nihat alandan Zafer Caddesi'ne doğru döndü. Yazıhanesine gidiyordu. Oradan her geçişinde özellikle mahkeme dönüşleri oturanlardan birinin fırlayıp "Nihat Bey buyur bir kahve iç" diye seslenmesine o kadar alışmıştı ki kulağı seste her an adını işiteceğini, çağrılacağını sanıyordu. Çağıracak olana şimdiden kızmaya hazırdı. Seslenen kim olursa olsun bu kez verecekti ağzının payını. Çağıran babasının hayrına yolunu kesmezdi onun. Yazıhanesine bile gelmek zahmetine katlanmadan bir fincan kahve karşılığında karışık bir takım hukuk işlerine danışmaya kalkardı. O gün her nasılsa kimse kesmedi yolunu. Yürürken karşılaştığı, kahvelerde oturur gördüğü herkesin aklı bir başka yerde gibi görünüyordu o gün. Nereye baktığını kestiremiyordu bütün bu insanların. Gördüğü tanıdıkları, ancak iyice yaklaştıkları, neredeyse burun buruna geldikleri sırada belli belirsiz bir merhaba diyerek yanından geçip gidiyor, adamın da kendisini gördüğünü ancak o zaman anlayabiliyordu. Köprü başına kadar inerken berberden çıkan İbrahim Kahya ile karşılaştı. Merhabalaşıp birbirlerinin önünde durdular. İbrahim Kahya hemen elini cebine attı. Büyük kulüp paketini çıkardı. Nihat'a cigara tuttu. Selamı elinin dostça uzanışı ile karşısındakine sıkıntısını unutturan insanlardandı. Sokakta selamını alan kim olursa olsun yanından yürüyüp geçmez durur, elini cebine atar, paketini çıkarıp sigara tutar, hatır sorardı. Derin üzgün bakışlı mavi gözleri "Neyin var?" gibilerden dolaşıp duruyordu Nihat'ın yüzünde. "İçmeyeyim," dedi Nihat. "Daha çok hararet veriyor." İbrahim Kahya kendi de cigara yakmadan paketini cebine koydu. "Sen bilirsin. Nasıl işler? İyi. Keyfin? Fena sayılmaz. Ötesine aldırma. Sustular. Nihat hemen ayrılmak istemiyordu ondan. Bu ne sıcak bugün? Olacak o kadar zamanı. İbrahim alnında boncuklanan terleri mendiliyle silerek ekledi. Bey, hani bir akşam oturup rakı içecektik seninle. Sözünü unuttun mu? Unutmadım. Ne oldu? İçeriz elbet. Ne zaman? Rahat bir günümüzde. Bu iş öyle bugünden yarına atmakla olmaz. Kararlaştıralım. Konuşuruz gene. Söz mü? Söz. Ayrıldılar. Yazıhanesinin kapısını penceresini açık buldu. Bir köylü Kenan ile konuşarak kendisini bekliyordu. Masasına geçerken açık pencereden kapıdan içeriye dolan kara sinekler yüzüne ellerine konarak karşıladılar onu. Sokağın bütün sinekleri yazıhaneye doluşmuştu adeta. Kenan'ın yüzüne gözüne konan sinekleri kovmaya çalıştığını gördü. Köylü ise oralı değildi. Hafif bir kımıldama, küçük bir el devinimi ile kurtuluyordu sineklerin saldırısından. ''Kapı Allah'ını seversen şu kapıyı pencereyi'' dedi Kenan'a. ''Kaç defa söyledim açık tutma diye.'' Kenan dörde katladığı bir gazeteyi sağa sola sallayarak yazıhaneye dönmeye başladı. ''Çok sıcak Nihat abi. Açıyorsun da serinliyor mu? Dışarısı nasıl kavruluyor görmüyor musun?'' Köylü söze karıştı. ''Eh zamanı. Sabahtan beri herkesin dilinde bir zamanıdır gidiyordu. Neyin zamanı? Bu sıcak yağmur sıcağı.'' Köylünün sesi bile gülüyordu. Mayıs'ın 20'sinden bu yana yağmur düşmedi. Her yan kurudu. Bu sıcak yağmur habercisi. Varsın kavursun. Yağmur sıcağı. İlk kez duyuyordu bu deyimi. Sabahtan beri bunalımını duymakla da ne olduğunu yeni öğreniyordu. Hoşlandı bu deyimden. Kitaplardan, okullardan, büyük kentlerde gezdiği müzelerden öğrenemediği şeylerdendi bu da. Köylülerin öteden beri doğa ile yaşamla bağdaşan bu türlü bilgilerine hayrandı. Belli ki sıcak şaşırtmamıştı köylüyü. Sıcak soğuk karşısında hiç değişmeyen bir tutumu vardı onun. Rüzgarlarla güneşle kavrulmuş derisi geç ısınıp geç soğuyan ayrı bir cisimden yapılmış gibiydi. Sineklerin içeriye üşüşmesi de ondan bey, dedi. Yağmur yakın, ikindiye varmaz indirir. Kara sinekler içeriye üşüştü mü, bundan böyle kulağında bulunsun. Bil ki yağmur kapıda. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.